şirk üzere ölecek olursan, Allah'ı kabul etmiş olsan da, başını secdeden kaldırmasan da, ebediyen cehennemlik olursun. Çünkü şirk Allah azze ve celle affetmiyor. Başbakandan isteyebilir misiniz diyorlar. Siz bulunduğunuz bölgedeki yetkililerden istersiniz. O yetkililer bir üst makama bildirir. Onlar da bir üst makama, onlar daha üst makama, daha üst makama derken bu şekilde devlet başkanına kadar ulaşırsınız. Böyle söylüyorlar. Allah'ı insana benzetiyorlar. Öyle bir Allah'a inanıyorlar ki onların inandığı Allah cumhurbaşkanına benziyor. Onların inandığı Allah padişaha benziyor. Bu nasıl laf? Biz kendi rahiplerimize, alimlerimize secde etmiyorduk ki. Neden Kur'an böyle söylüyor? Onlara ibadet ediyorlardı diyor. O reisleriniz ve alimleriniz, rahipleriniz siz Allah'ın helallerini haram ettiler. Haramları da helal ettiler. Allah'ın hükümlerini değiştirdiler. Kendilerine hükümler koydular. Siz de onlara itaat etmediniz mi? Birisi Allah'ın helalini haram edersen, yani yasaklarsa, bir diğer Allah'ın haramını helal ederse, yani haramı serbest bırakırsa, her kim ki buna gönülden itaat ederse, ona bu yetkiyi tanıyacak olursa, onun kulu olmuştur. O itaati ona ibadettir. Ben sizin Rabbinizim demiş olmaktadır. Siz benim kulumsunuz demiş olmaktadır. Siz bana ibadet edeceksiniz demiş olmaktadır. İsterse ibadet demesin adına.
İnnel hamdelillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestehdihi ve nestağfiruh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آمين. Kıymetli kardeşlerim, İsra suresinde Allah azze ve celle Rabbiniz sizi en iyi bilendir buyurmuş idi. Sizi en iyi bilen Allah olduğuna göre Allah'ın istediği gibi bir hayat yaşamalısınız. Madem ki en iyi bilen O'dur, O'nun dediği olmalı. Madem ki Allah bizi bizden daha iyi tanımaktadır, o halde O'nun dediği olmalı. Madem ki bir şeyi en iyi bilen onu yapandır. O halde insanı da en iyi bilen onu yaratan olmalı. Ve yeryüzünde hayat onun istediği gibi meydana getirilmeli. Onun istediği gibi bir medeniyet kurulmalı. Onun dünyasına, onun mahlukatına insanlar müdahale etmemeli. Yeryüzüne Allah'ın halifesi olarak gelmiş olan insanın yeryüzünde ilahlık taslamaması icap ederdi. İnsan Allah'ın halifesi olacakken ilah olmak istedi. Bazı insanlar yeryüzünde Allah'ın dediği değil benim dediğim olacak dediler. Yeryüzünde kendi istedikleri gibi bir dünya, bir toplum, bir medeniyet meydana getirdiler. İşte onların meydana getirdiği toplumların hali meydanda. Onların meydana getirdiği, onların akıllarıyla meydana gelmiş medeniyetlerin hali meydanda. Onların meydana getirdiği nesiller meydanda. Allah Azze ve Celle halbuki buyurmuştu ki, Rabbukum a'lamu bikum. Rabbiniz sizi en iyi bilendir. Sizi sizden daha iyi tanır. İnsanoğlu hakikatte bunu itiraf eder. Sorsanız, Allah mı daha iyi bilir, siz mi deseniz, Kur'an'ın sorduğu bir sorudur bu. Birkaç yerde bu soruyu sorar Allah Azze ve Celle. E entum a'lemu em illah? Siz mi daha iyi bilirsiniz yoksa Allah mı? Herkes buna Allah der. Allah diye cevap verir ama sonra yine yeryüzünde kendi bildiğini okumaya başlar. Benim dediğim olacak demeye başlar. İstediği gibi bir hayat sürmek ve insanlara da istediği gibi bir hayatı sürdürmek ister. Onların başında bir diktatör kesilir. Benim dediğim olacaktır dünyada. Halbuki kendisi de Allah'ın kullarından bir kuldur sadece. Allah Azze ve Celle Rabbiniz sizi en iyi bilendir derken Allah'ın istemediği bir dünya meydana getirmeyin. Çünkü siz Allah kadar bilemezsiniz. Allah'ın istediği gibi onun kanunlarıyla onun göndermiş olduğu kitaba göre bir medeniyet kurun demek istiyordu. Allah sizi sizden daha iyi tanır. İçinizden kimin azap eder, kimine rahmet eder. İsterse kiminizi azap eder, kiminize rahmetiyle muamele eder. Neden böyledir? Allah Azze ve Celle neden bazı kimseleri azap etmek ister? Bazen görürüz ki mesela bir insanın gençliği hayırlı istikamette geçmiş gibi görünür. Uzun yıllar hayırlı işlerle uğraşmış bir insan gibi görünür. Fakat o insanın son ömründe ayağının kaydığını görürsünüz. Yahut da gençliğinde bazı yılları, gençliğinin bir kısım yılları hayırlı hizmetlerle geçmişken, orta yaşlara geldiğinde, evlendiğinde, çocuğa karıştığında, yavaş yavaş değişmeye başladığını, sancısız, gayretsiz, tembel bir insan olduğunu, hatta ileride belki bir fasık insan olduğunu görürüz. Hayret ederiz, bu insan dün böyle değildi deriz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle kimseler hakkında buyurmuş ki, bir insan hayırlı ameller işler, tam cennetlik olacakken, kader kalemi onu geçer ve cehennemlik ameller işlemeye başlar. Ahir ömründe cehennemlik ameller işlemeye başlar ve ondan sonra cehennemlik olur. Bir insan da tersine cehennemlik ameller işler, tam cehennemlik olacakken ömrünün sonunda Allah ona tevbeyi nasip eder, döner, cennetlik ameller işlemeye başlar ve cennetlik olur. Bu neden böyledir? Allah Azze ve Celle rahmet sahibi olduğu halde yıllarca hayırlı hizmetlerle uğraşmış bir insan, Allah'a secde etmiş olan bir insan nasıl oluyor da son ömründe ayağa kayıyor ve cehennemlik oluyor ve Allah buna müsaade ediyor? Rahmet sahibi olan Allah ona neden bu fırsatı veriyor? O hale gelmeden evvel neden onun canını almıyor? Yahut onu neden uyarmıyor, onun o günaha düşmesine neden fırsat veriyor? Neden müsaade ediyor? Allah'ın rahmet sahibi olduğunu biliyoruz. Bir annenin babanın çocuğuna olan rahmetinden daha fazla kullarına karşı merhametli olduğunu biliyoruz. O halde bu durum nasıl olmaktadır? Allah Azze ve Celle buna nasıl müsaade etmektedir? Hadisin izahı kolay değildir. Ancak mesele iyice düşünüldüğü takdirde anlaşılabilecek kadar da açıktır. Mesela şeytan Allah'a secde ediyordu. Allah Azze ve Celle şeytanın kalbinde aslında kibir olduğunu bilmekteydi. Şeytan belki kendisi de biliyordu, belki bilmiyordu. Ama kalbinde bir maraz vardı, Allah onu biliyordu. Meleklerle birlikte Allah'a secde ediyordu. Ama hakikatte Allah Azze ve Celle biliyordu ki şeytan aslında tam bir secdeyle secde etmiyor. İstemediği bir mesele olursa yarın Allah'a itaat etmeyecek. Allah onu bilmekteydi. O güne kadar zor bir imtihandan geçmemişti. O güne kadar istemediği bir meseleyle imtihana sokulmamıştı. Allah'a secde etmek ona zor gelmiyordu. Çünkü Allah kainatın padişahı idi. Onun da yaratıcısıydı. Ona itaat etmek, ona secde etmek ona zor değildi. Ama Adem'e secde edilendiği zaman edemedi. Halbuki mesele gene Allah'a itaatla alakalıydı. Halbuki Adem'e secde etmiş olsaydı hem o kibirden kurtulacaktı. Allah Azze ve Celle tam 12'den vurmuştu yani. Şeytanın kalbindeki marazı bilmekteydi. Onun için ona öyle emretmişti. Kibirli olduğunu biliyordu ve bu kibrin tedavisine çalışıyordu Allah. Ama o bunu anlamak istemedi. Eğer secde etmiş olsaydı o kibirden, o hastalıktan kurtulacaktı. Ama tedaviyi kabul etmedi. Bir taraftan Allah Azze ve Celle onun tedavi olmasını istiyor. Onun o kibirden kurtulmasını istiyor. Hakiki imanla iman etmesini istiyor. Kalbindeki marazdan kurtulmasını istiyordu. Eğer yapsaydı hem marazdan kurtulacaktı. Hem de Allah Azze ve Celle katında değer kazanacaktı. Allah biliyordu onun kalbinde böyle bir hastalık olduğunu, meleklerse işin farkında değillerdi. Melekler onu da kendileri gibi zannediyorlardı. Melekler Allah'a her meselede itaat ederlerdi. Allah onlara taşa, toprağa secde edin dese yine ederlerdi. Çünkü onlar hakikatte Allah'a itaat etmiş olacaklardı. Allah'ın emri ne olursa olsun, ona itaat edilmiş olacaktı. Hakikatte şeytan Adem'e secde etmiş olsaydı, Adem'e değil Allah'a itaat etmiş olacaktı. Şeytan meseleyi bu şekilde görmek istemedi. Allah Azze ve Celle'ye itaat ediyordu belki o vakte kadar. Ama sonunda cehennemlik oluverdi. Allah onu neden böyle bir imtihana soktu? Çünkü hastalık vardı. Hasta olmazsanız doktor size ilaç yazar mı? Allah o ilacı yazmıştı ona çünkü hastalığı vardı. O bu hastalıktan kurtulmak istemeli, Allah'ın emrini yerine getirmeliydi ama onu yapmak istemedi ve sonunda cehennemlik olmuş oldu. Halbuki önceleri melekler gibiydi. Meleklerle beraber Allah'a secde ediyordu. İşte hadiste Efendimizin haber verdiği şey, buna benzer durumlar o hadiste ifade edilen şeylere misaldir. Şeytan da hayırlı işler işliyordu, işledi, Allah'a secde etti. Ama sonunda cehennemlik oldu çünkü hakikatte tam bir itaatle, teslimiyetle Allah'a itaat ediyor değildi. Aslında Allah'a itaati, o güne kadarki itaati ve secdesi bir imtihandan geçmediğindendi. Mutlak bir itaatle itaat etmeliydi. Allah'a mutlak itaatle itaat etmezseniz itaat etmiş sayılmazsınız. Size ne derse desin, İtaat etmezseniz bu Allah'a iman değil, Allah'a itaat değil. 5 vakit namaz emrettiği zaman mesela Allah'a itaat eden adam, eğer Allah Azze ve Celle kendisine 50 vakit emrettiği zaman itaat etmem diye düşünüyorsa mesela, bu itaat değil, bu Allah'a iman değil. Mesela öyle bir şekilde Allah'a inanıyor ki onun inandığı Allah gökleri idare ediyor, yeryüzünü idare etmiyor. Böyle bir Allah'a inanan, Allah'a hakkıyla inanmamış demektir. İşte bazı kimseler vardır ki, kalbinde bir maraz vardır ama onun ortaya çıkması için zaman, Allah ona mühlet tanımaktadır. O insanların içerisinde hayırlı bir insan gibi görünür. Halbuki kalbinde maraz vardır, Allah bilmektedir onu. Kendisine Allah mühlet tanımaktadır. O hastalığın tedavi etsin diye. Ama o tedavi etmemekte, direnmektedir. İşte o zaman son ömründe Allah onun ne olduğunu ortaya çıkartır. Şeytanın da işte ne olduğu ortaya çıkartıldı. Eğer o şekilde kalmış olsaydı ne olduğu ortaya çıkmayacaktı. Halbuki bu Allah'a yakışmaz. Bir insanın kalbinde ciddi bir maraz olacak da Allah Azze ve Celle onu bilecek ve buna rağmen onu bilmiyormuş gibi davranacak. Halbuki Allah Azze ve Celle kalplerde olanları bilmektedir. Ve tedavi etmek istemektedir. Bazı kimseler de vardır ki onlar da belki şer işlerle uğraşırlar. Belki kötü bir hayat içerisindedirler ama hakikatte onların kalpleri temizdir. Belki çevreleri kötü olduğu için onlar kötü olmuşlardır. Belki iyi bir eğitim almadıklarından kötü olmuşlardır. Bir gün gelecek onlar meseleyi anlayacaklardır. Allah Azze ve Celle onların kalplerini bildiğinden dolayı onların ölmeden evvel iman etmesini sağlar. Tevbe etmelerini sağlar. Çünkü evet kafirlerin içerisinde, fasıkların içerisinde bir kısmı vardır ki onları uyarsan da aynıdır, uyarmasan da aynıdır. Evet bir kısmı var ki onların kalpleri mühürlenmiştir. Onların kulakları mühürlenmiştir. Evet bir kısmı var ki onların gözlerinin önüne perdeler çekilmiştir, göremezler. Kalpleri var anlayamazlar, kulakları var işitmezler onlar. Ama hepsi böyle değildirler. O hayatın içerisinde olanların hepsi böyle değildir. Ebu Cehil de peygamberimizle mücadele halindeydi. Hazreti Ömer de peygamberimizle mücadele halindeydi. Ama Ebu Cehil peygamberimizle mücadele ederken onun peygamber olduğunu biliyor. Buna rağmen mücadele ediyordu. Onun peygamberliğini kabul etmemesinin sebebi kendi aşiretinden olmadığı içindi. Aşiretçilik yapıyordu yani. Irkçılığın da daha aşağısı olan aşiretçiliğe artık iş dökülmüştü. Ama Hazreti Ömer'e gelince o böyle değildi. Onun iman etmemesi anlamadığındandı. Peygamberimizi öldürmeye gidecek kadar da yiğit ve mert adamdı. 30-40 kişinin içerisindeki Efendimiz'i öldürmeye gidecek kadar da yiğit adamdı. Sen dedi kavmimizi ikiye böldün. Böyle düşünüyordu Peygamberimiz hakkında. Milletimizi ikiye böldün, bölücülük yaptın demek istiyordu şimdiki ifadeyle. Anlamıyordu halbuki Allah Resulü bölmüyordu, insanları bütünlüyordu. Zaten şirk insanları bölmüştü, bin parçaya, milyon parçaya ayırmıştı insanları. Hem batılda ittifak etseler ki ne ifade eder ki bu? Doğru üzerinde, hak üzerinde ittifak etmektir mesele. Allah Resulü insanları hakka davet ediyordu. Onda ittifaka çağırıyordu ama Hazreti Ömer meseleyi anlamıyordu. İşte bir gün gelecek, peygamberi öldürmeye gidecek ve yolda kız kardeşinin konuşmalarıyla kız dövmüş olduğu kız kardeşinin o ağzı burnu kan halindeyken söylediği bir iki cümle onu etkileyecek, düşünmesini sağlayacak ve kitaptan birkaç ayet okuyacak ve iman edecek. İkisi de peygamberimizin düşmanı gibi görünüyordu halbuki. Belki Hazreti Ömer Ebu Cehil'den de belki daha ileride öyle görünüyordu. Ama o samimiydi. O anlamadığından o durumdaydı. Yiğitti, mert adamdı. Zina bilmezdi. Aslında kötülük düşünmeyen bir insandı. O temiz kalpli bir insandı. Ama toplum onu o hale getirmişti. Ebu Cehil öyle değildi halbuki. İşte bir insan var ki Hazreti Ömer gibiler belki hayatı boyunca şer ameller işler, hatta putperest olur, hatta kızını diri diri toprağa gömer ama Allah bilir ki onun kalbinde temizlik vardır. Allah bilir ki aslında o bunları toplumun baskısıyla yapmaktadır. Aslında mert adamdır, aslında yiğit adamdır, aslında anlamadığından bu haldedir. İşte o zaman Allah Azze ve Celle onun iman etmesini takdir eder, bir takım sebepler yaratır. Bugün de böyle insanlar görürsünüz. Mafyaya bulaşmış insanlar, kötü yollara bulaşmış insanlar görürsünüz. Bunların bir kısmı o şekilde ölüp giderler. Ama onların içinden bir kısım insanlar var ki onlar tövbe istiğfar ederler ömürlerinin sonunda. Bir bakmışsınız ki nasip olmuş. Neden diğerlerine nasip olmamıştı, ona nasip olmuş? Çünkü o demin dediğim gibi aslında kötü bir kalbe sahip değil. Çevresi, belki arkadaşlar onu o hale getirmiştir. Ama o aslında hakikati aramaktadır. Ve aslında o daima ızdırap içerisindedir. Belki kötü bir hayat yaşıyordur ama aslında her gün gece evine gittiğinde benim bu hayatım ne olacak demektedir. Kötü bir insanım demektedir. Kendisinin kötülüğünün farkındadır. Ve bundan pişmanlık duymakta, belki gizli gizli geceleri ağlamaktadır. İşte Allah Azze ve Celle böylelerine iman nasip etmektedir. Rabbimiz sizi sizden daha iyi bilir. İçinizden kimine iman nasip eder, kimine ise iman nasip etmez, azap eder. Çünkü Allah kim layıktır, kim değildir çok iyi bilmektedir. Bunu ifade ettikten sonra Allah Azze ve Celle وَمَا اَرْسَنَّاكَ عَلَيْهِمْ وَك۪يلًا buyurmuş idi. Biz seni onların üzerine vekil olarak göndermedik ey Resulüm. Sen onlar üzerine vekil değilsin, sadece bir hatırlatansın. Sen müzekkirsin, sen onlara öğüt verensin, hatırlatıcısın. Sen onların başında bir zorba değilsin. Ve sen onların kimini cehenneme, kimini cennete koyacak değilsin. Bu senin yetkinde de değil. Hiçbir peygamberin de böyle bir yetkisi yok. Sen sadece onlara gönderilmiş bir peygambersin ey Resulüm. Ve Rabbuke a'lemu bimen fissemâvâti vel ard. Ve senin Rabbin göklerde ve yerde ne varsa hepsini bilir ey Resulüm. Göklerde ve yerde canlı cansız. Bizim cansız diye tabir ettiğimiz ama hakikatte canlı olan her ne varsa hepsi Allah'a tesbih eder ve Allah Azze ve Celle onları hepsini bilmektedir. Hepsine bir tesbih öğretmiştir. Hepsi Allah'ı bir çeşit tesbih etmektedirler. Senin Rabbin göklerde ve yerde ne varsa hepsini biliyor da insanı mı bilmeyecek ey Resulüm? Bütün kainatı yaratmış da yaratan yarattığını bilmez mi hiç? Gökleri yaratmış da orada neler var neler yok bilmez mi hiç? Kendisi yaratmış zaten. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle insanlara kendisinin kudretini ve makamını hatırlatıyor. Çünkü insanlar ekseriyetle وَمَا قَدَرَ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ buyurulduğu gibi Allah'ı koymaları gereken yere koyamamışlardır. Allah Azze ve Celle'ye takdir edememişler. Onun makamını takdir edememişlerdir. Ve Allah'ın dünyasında ilahlık taslamışlardır. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ biz bir kısım peygamberleri bir kısım peygamberlere üstün kıldık. Allah Azze ve Celle bütün peygamberlerin hepsinin makamının aynı olmadığını ifade ediyor bize. Nasıl ki bir başka yerde tilke rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd buyuruyor. Biz şu peygamberleri kimini kimine üstün kıldık. Minhum men kellem Allah. Allah onları kimiyle konuştu? Kimiyle konuştu Allah? Yani Hazreti Musa ile Allah Azze ve Celle Tur-i Sina'da onunla konuştu. Kimini derece derece yükseltti. Hazreti Nuh'u, Hazreti İbrahim'i, Hazreti Musa'yı, Hazreti İsa'yı ve Hazreti Muhammed'i salavatullahi aleyhi mecmain. Bunlara ulul azm peygamberler denilir. Büyük peygamberler, azimet sahibi peygamberler. Bunlar diğer peygamberlerden daha çok azimli, daha sabırlı. Bunlar diğer peygamberlerin bile nefesin tükendiği yerde nefesi tükenmeyecek olan yiğitler bunlar. Bunların kendi içinde motorları var. Bütün peygamberlerin kendi içinde motoru vardır. Bazı insanlar yelkenli gemi gibi, bazı insanlar vapur gibi, kendi içinde motoru olan vapurlar gibi. Yelkenliler rüzgar eserse giderler, esmezse gidemezler. Ama vapurlara gelince onlar her zaman giderler. İşte azimli olan insanlar bunlara benzerler. Peygamberlerin hepsi motorludurlar. Ama onların içerisinden kimi var ki çok daha büyük motorlara sahip. Allah Azze ve Celle o beş büyük peygamberi Kur'an'da bize zikreder. Ve peygamberimiz ittifakla sabittir ki bütün peygamberlerin üzerindedir. Her ne kadar Buhari'de geçen bir rivayete göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerin arasını ayırt etmeyin buyurmuşsa da bundan maksat hiçbir taassuba kapılmayın demektir. Peygamberlerin arasının ayırt etmeyin derken, onların arasında ayrım yapmayın derken, yani birisini kabul edip de diğerini reddetmeyin manasından. La nufarriku beyne ahadin min rusulih diyoruz. Bakara'nın sonunda biz hiçbir peygamberlerin arasında ayrım yapmayız diye Allah'a söz veriyoruz. Hiçbir peygamberlerin, bütün peygamberlerin bizim gözümüzde hepsi peygamberdirler ve onların peygamberliği konusunda bir ayrım yapmayız. Ama onların mertebeleri farklıdır tabii ki. Hepsi peygamberdirler. Biz o meselede hiçbirinin arasını ayırt etmeyiz. La nufarriku beyne ahadin min rusuli. Allah'ın peygamberleri arasında ayrım gözetmeyiz. Tefrik etmeyiz onları birbirinden. Ama bu derecelerin aynı olduğu manasında değil. Buhari rivayeti de onu ifade etmiyor. Peygamberlerin arasını ayırt etmeyin derken, onların makamlarının arasını ayırt etmeyin denilmiyor. Onların kimini reddedip kimini kabul etmek yani. Böyle bir hataya düşmeyin. Ha bir peygamberi reddetmişsin, ha bütün peygamberleri reddetmişsin fark etmez. Allah Azze ve Celle'nin ayetini inkar etmiş oluyorsun sonuçta. Allah o peygamberleri gönderdiğini kendisi söylüyor. Hazreti Muhammed haber ediyor. Tevrat söylüyor, Zebur söylüyor, İncil söylüyor. Birçok peygamberin gönderildiğini söylüyor. Bunların birini reddetmek, hepsini reddetmek gibidir. O yüzden hepsini kabul edin manasında olduğu gibi, aynı zamanda Efendimizin hadisi şu manaya da gelir. Taassup göstermek suretiyle bir peygamberi diğerinden üstün göstermeye çalışmayın. Tıpkı mesela Hristiyanların yaptığı gibi, onlar da kendi peygamberlerini tanrılaştırdılar. Aşırı gittiler, Hazreti İsa'ya Tanrı'dır dediler. Tanrı'nın oğludur dediler. Baba, oğul, ruhul, Kudüs diye üç tane Tanrı'ya inandılar. Bir Tanrı'da üç Tanrı var dediler. Bir eşittir üç demiş oluyorlardı aslında. Çelişki içinde çelişkiler. Onlar bu şekilde esas itibariyle bedava cennete girmek istiyorlardı. Peygamberlerini tanrılaştırmak suretiyle ve o tanrılaşmış olan peygamberlerinin kendilerinin günahının affedilmesi için çarmıha gerilmesini kabul etmek suretiyle, işte bizim için çarmıha gerildi ve biz artık cennetliyiz diyorlardı. Bizim için geldi Tanrı'nın biricik oğlu, insan kılığında görünüyordu ama aslında insan değildi dediler. Taassup içerisinde, taassubun da ötesinde, hakikatte bedava cennet arzusu içerisinde böyle konuştular. Halbuki Allah Azze ve Celle bedava vermiyordu cennetini. Cennet tecrübelerle anlaşılmıştır ki, herkes kendi hayatıyla da anlamıştır ki, cennet bedava değildir. Bediüzzaman'ın da dediği gibi cehennem de boşuna değildir. Allah Azze ve Celle hiç kimseyi bedava cennetine koymayacak. Belki küçük bir çocukken ölmüş olanlar hariç, onları da Allah Azze ve Celle daha evvel ifade ettiğimiz bir hadiste de buyurulduğu gibi, kıyamet gününde Arasat denilen meydanda, mevkide onları da imtihana sokacak ve Allah Azze ve Celle onlara girin şu cehenneme diyecek. Onların içinden girebilenler orayı cennet olarak bulacaklar. Allah'a itaat etmelerinin karşılığı olarak cennetlik olacaklar. Ona giremeyenler orada da Allah'a itaat edemeyecekler. Onlar eğer dünyada olsaydılar yine Allah'a itaat etmeyeceklerdi. İşte o zaman Allah Azze ve Celle onlara da girin cehenneme diyecek. Bedava cennet yok yani. Ama onlar Hazreti İsa'yı tanrılaştırmak suretiyle ve o tanrılarını da çarmıha gerdirmek ve öldürmek suretiyle kendilerinin bedava cennete girmesini sağlamak istiyorlardı. Güya insanoğlu Hazreti Adem'den itibaren günahkardı, Adem'in günahından dolayı. Halbuki böyle bir şey mümkün değildi. Allah Azze ve Celle Hazreti Adem'in günahı neden onun evladına sorsun ki? Böyle bir şey adalet midir? Babanızın yaptığı günahtan dolayı size hesap sorulursa bu adalet olur mu? Ayrıca Hazreti Adem'in günahından dolayı Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmesi ve bütün insanların günahtan kurtulması ne alakası var? Hazreti İsa çarmıha gerilmedi ama gerilmiş olsaydı bile ne alakası var bütün insanların günahtan kurtulması? Nasıl mümkün olabilir bu şekilde? Onlar bu şekilde bedava cennet arzu ediyorlardı aslında. Bedava cennete gireceklerdi bu şekilde. Artık istedikleri gibi zulmedeceklerdi. Artık Afganistan'a girecek Amerika zulmedecek. Artık Irak'a girecek zulmedecek. Oradakilerin namusunu kirletecek.
ellerini ayaklarını koparacak. Artık her türlü alçaklığı yapacak ama yine girecek cennete. Çünkü Hazreti İsa gelmiş, onun yerine çarmıha gerilmiş nasıl olsan. Bu gibi yalanlar uydurmalarının sebebi işte buydu. Hazreti İsa'yı normal bir peygamber olarak görürlerse eğer, o takdirde cennete giremeyeceklerdi. Ondan dolayı tanrılaştırmaları gerekiyordu İsa'yı. Çünkü birçok peygamber daha evvel zaten şehit edilmişti. O zaman insanlar sorarlardı. Filan peygamber de şehit oldu. Falan peygamber de koyun gibi kestiler. Onun şehit olmasından, öldürülmesinden dolayı. Neden insanlar cennetlik olmuyorlar da sizin peygamberiniz öldürüldüğü için neden cennetlik olsun diye sorarlar diye. Hakikatte İsa çarmıha gerilmediği halde böyle inanmak istiyorlar. Bu onu tanrılaştırmaları gerekiyor. Diğer peygamberlerden farklı olması gerekiyor. Diğer peygamberler öldürülmüş ve insanlar cennetlik olmamış ama İsa'nın öldürülmesiyle insanlar nasıl cennetlik olacak? İşte o halde normal bir peygamber olmamalı. Olağanüstü bir şey olmalı ki, Tanrı olmalı ki yani insanlar, insanların içerisinden iman ettim, İsa'nın tanrılığına iman ettim diyenler cennete girebilsinler. Onun için uyduracaklardı. Taassup içerisinde uyduracaklardı. Yalan dolanlar söyleyecekler, bedava cennete gireceklerdi. Artık ondan sonra istedikleri gibi zina edecekler, hırsızlık yapacaklar, dünyayı sömürecekler, insanları katledecekler, emperyalistlik yapacaklar, insanların kanını emecekler. Ve yine de cennete girecekler. Böyle olabilmesi için böyle yalanlar uydurmaları lazımdı. Allah Azze ve Celle bu şekilde peygamberlerin kimini kimle üstün kıldık derken peygamberlerin arasında da derece olduğunu ifade ediyor bize. Bu derece onların birinin diğerinin evvel gelmesinden kaynaklanmıyor. Hazreti Muhammed en son gelmiş olduğu halde hepsinden üstün. Bütün insanlığa gönderilen hepsinden daha üstün. Allah Azze ve Celle kimi en üstün peygamber yapacağını en iyi bilmektedir. Ondaki ahlak hiç kimsede yoktu çünkü. Ve inneke le'ala hulkin azim demişti Kur'an onun hakkında. Senin ahlakın yücedir ey Resulüm dedi. Sen yüce bir ahlaka sahipsin. Ondan dolayı hiçbir peygambere böyle bir ifade yok. Bizzat kainatın sahibi Allah onun hakkında böyle söylüyor. Sen yüce bir ahlaka sahipsin. Hazreti İbrahim de ahlaklıydı. Hem de büyük ahlaka sahipti. Hazreti Musa da, İsa da, Nuh da, diğer peygamberler de ama hiçbirisi peygamberimizin ahlakına kadar ahlak sahibi olamazdı. O özel olarak yaratılmış bir insandı. Bütün insanlığa gönderilmişti, bütün zamanlara gönderilmişti o. Ahir zaman peygamberi gönderildiği zaman herkes ona iman edecekti. Bütün peygamberlerden söz alınmıştı. Daha eski peygamberlerden bile, onların ümmetlerinden bile söz alınmıştı. Ahir zaman peygamber geldiğinde, Hazreti Muhammed geldiğinde eğer onun zamanına yetişecek olursanız iman edeceksiniz söz mü? Bütün peygamberler söz verdiler. Onu görecek olursak iman edeceğiz. Ümmetlerinden söz aldılar. Ahir zaman peygamberini görmediler ama görmeden iman ettiler. Peygamberlerin kimini kimine üstün kıldık. Ve işte biz ve ateyne Davud'a zebura. Biz Davud aleyhisselama da zeburu verdik. Allah azze ve celle bir misal veriyor yani. Birçok peygamber gönderilmiş. Bazı rivayetlerde 124 bin. Bazı rivayetlerde 224 bin civarında. Her neyse sonuçta on binlerce peygamber gönderildiği kesindir. Allah Azze ve Celle onların içerisinden Davud'u burada zikrediyor. Davud Aleyhisselam padişah olan bir peygamberdi. Melik bir peygamberdi. Peygamberimiz gibi bir lokma ekmek yiyen, kuru ekmek yiyen bir peygamber değildi o. O peygamberimiz gibi hasırın üzerinde yatan bir peygamber değildi. Allah Azze ve Celle onu ve onun oğlu Süleyman'ı melik peygamberler olarak göndermişti. Onlar hem peygamber hem de padişahtılar. Allah Azze ve Celle onların melikliği üzerinde durmuyor burada. Halbuki meliklik de önemli bir sıfattır. Ama Allah Azze ve Celle burada onların Davud aleyhisselam misal veriyor ve Davud'a verilen üstünlüğü söylüyor. Davud'u melik olarak gönderdik demiyor. Burada sadece Davud'a verilen zeburu zikrediyor. Çünkü meliklikten daha üstündür kitap verilmiş olması. Meliklik nedir ki? Padişahlık nedir ki? Kitap verilmiş olmak bir peygamber için en üstün makamdır. İnsan için en üstün makamdır. Allah Azze ve Celle'nin katında malın, mülkün, makamın değeri yoktur. Allah'ın katında ilmin değeri vardır. Onun içindir ki Allah Azze ve Celle burada Davud Aleyhisselam zikrederken özellikle Davud'a verilen ilimden bahsediyor, kitaptan bahsediyor bize. Ey insanlar demek isteniliyor. Padişah olsanız da benim gözümde önemi yok. Bakın ben Davud'dan bahsediyorum size ama Davud'un padişahlığından bahsetmiyorum. Ben size Davud'a verilen kitaptan bahsediyorum. Davud'u Davud yapan peygamberliği değil, Davud'u Davud yapan ona verilen kitap, ona verilen peygamberlik, ilim yani. Peygamberlik bir ilim, kitap bir ilim. Allah Azze ve Celle neden malı ve mülkü istediğine veriyor da ilmi ise çalışanlara veriyor. Çünkü Allah katında sadece değerli olan ilimdir. Malın ve mülkün değeri yoktur da ondan. Onu istediğine veriyor çalışmasa bile. Nice insanlar var ki padişah olarak dünyaya geldiler. Nice insanlar var ki zengin olarak dünyaya geldiler. Fabrikatörün çocuğu zengin olarak dünyaya geliyor. Halbuki hiçbir iş yapmamıştır henüz. Layık da değildir aslında. En ufak bir iş yapmamıştır ama zengin olarak dünyaya gelmektedir. Padişahın çocuğu da öyle. Layık olduğu için değil. Allah Azze ve Celle istediğine veriyor bu tür şeyleri. Ama bir tane alim olarak dünyaya gelen yoktur. Çünkü Allah ilmi layık olmayanlara vermiyor, çalışmayanlara vermiyor. Çünkü Allah katında ilimdir değerli olan. Malın ve mülkün değeri yoktur. O yüzden burada özellikle Davud Aleyhisselam'dan bahsediliyor. Diğer taraftan Davud Aleyhisselam'ın misal olarak verilmesi Yahudilere de bir ikaz idi. Çünkü Yahudilere müşrikler gidiyorlar, soruyorlardı Mekke'nin müşrikleri. Diyorlardı ki siz ehli kitapsınız, söyleyin bu Muhammed peygamber midir değil midir? Siz peygamberliği bilirsiniz. Peygamberler nasıl olur bilirsiniz. Siz söyleyin diyorlardı. Bunda peygamberlik alametleri var mıdır? Nasıl bir insan bu? Halbuki onlar onu onlardan daha iyi tanıyorlardı. Hazreti Muhammed onların içinde yetişmişti. Onların içinde doğmuş, onların içinde büyümüştü. Hiçbir gün yalan söylediğini duymamışlardı ondan. O yüzden hiç kimseye verilmeyen bir isim verilmişti. Allah Azze ve Celle peygamber yapmadan evvel onu öyle bir isimle isimlendirilmesini takdir etti ki hiç kimse yarın itiraz edemesin, ona Muhammedül Emin denilmesini sağladı. Bunu biliyorlardı. Hiçbir zaman hayatını yalan söylememesiyle meşhurdu onların arasında. Mesela bugün hanginiz böyle bir sıfatla meşhuruz? Allah'ın Resulü bu şekilde meşhur idi. Yine de gidip Yahudilere soruyorlardı. Onlar da onlara diyorlardı ki bile bile yalan söylüyorlardı. Allah diyorlardı Musa'dan sonra peygamber göndermedi, göndermeyecek. Allah işte burada onlara cevap veriyor. Ey Yahudiler, siz de çok iyi biliyorsunuz ki Davud da peygamberdi. Davud Musa'dan sonra gelmemiş miydi ey yalancılar? Sizin şu anda kitabı mukaddes diye bastığınız, o kitabın içerisinde zeburun olduğunu siz söylemiyor musunuz? O kitabı mukaddesin içerisinde, Tevrat'ın yanında, mukaddes metin olarak o kitabın içine koyduğunuz o metinlerden bazılarının da zebur olduğunu siz söylemiyor musunuz? Siz Davud'un peygamber olduğunu kabul etmiyor musunuz? Kabul ediyordunuz. Şimdi neden yalan söylüyorsunuz? Hazreti Muhammed'in peygamberliğini kabul etmemek için. Neden böyle yalanlar söylüyorsunuz? Hazreti Musa'dan sonra peygamber gelmedi, gelmeyecek diyorsunuz. Kitap gelmedi, gelmeyecek diyorsunuz. Halbuki siz bilirsiniz ki Davud peygamberdir. Ve Zebur da ona verilen bir kitaptır. Bu onların yüzlerine yalanlarını vurmaktı. Biz size daha evvel Davud'u göndermiştik. Davud aleyhisselam sizin peygamberinizdi. Musa'dan sonra gelmişti. Hatırlayın, ona Zebur'u da vermiştik. Ona da zulmetmiştiniz. Onu da inkar etmiştiniz. Bir kısmınız kabul etmişti, bir kısmınız reddetmişti. O kabul edenleriniz bile bugün yalan söylüyorlar. Allah Azze ve Celle bu şekilde hem müşriklere cevap veriyor. Hatırlayın, ehli kitap size Davud'u söylüyordu hani. Hatırlayın, bakın şimdi onlar inkar etmek istiyorlar. Halbuki onlar daha evvel bazen Davud'un peygamber olduğunu kabul ediyorlar, bazen reddediyorlar. İşlerine geldiği zaman nasıl ki Tevrat'ı değiştirdiler, aynı şekilde Davud Aleyhisselam'la ilgili malumatları da değiştiriveriyorlar. قُلِدُوا الَّذ۪ينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الدُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْو۪يلًا. De ki onlara, o sizin Allah'tan başka ilah zannettikleriniz var ya, onlara dua edin, durun bakalım. Allah'tan başka taptıklarınız var ya, onlardan isteyin. Onlardan isteyin bakalım. Onlar, فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الدُّرِّ عَنْكُمْ. Onlar sizden bir zararı kaldırabilecek, giderebilecek değiller. وَلَا تَحْو۪يلًا. Aynı zamanda o şerri, o belayı da hayra değiştirebilecek değiller. O sizin Allah dışında taptıklarınız var ya, Allah'ın yerine koyduğunuz o mabutlarınız var ya, amma reisleriniz, amma kabirde yatan azizleriniz, her ne ise amma putlarınız, amma gökteki yıldızlar, o sizin Allah'ın dışında taptıklarınız, istedikleriniz, dua ettikleriniz var ya, haydi isteyin onlardan. İsteyin bakalım, size gelecek olan bir zararı kaldırabilecekler mi? Peygamberimizin doğumuna yakın, doğumundan 50 gün evvel gerçekleşmiş olan Ebrehe hadisesi, Fil suresinde anlatılan, أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ diye anlatılan o fil sahiplerine, Ebrehe'nin ordusuna Allah ne yaptı ey Resulüm, görmedin mi diye anlatılan, hakikatte Peygamberimiz görmemişti tabi. Ama doğumuna yakın olmuştu olay. Ve herkes Peygamberimiz genç hale geldiğinde hala o meseleyi konuşuyorlardı. İşte ondan dolayı Kur'an ona görmedin mi der. Yani sen görmediysen de aslında görmüş gibisin, çünkü senden büyükler olayı gördüler ve sana anlattılar. Mekke'de bu olay meşhurdu. Bütün bölge insanları o olayı bilmekteydiler. İşte o olay olurken Ebrehe saldıracağı sırada Efendimizin dedesi putperest olan Abdülmuttalip Kabe'nin örtüsüne sarılmış yalvarıyordu Allah'a. Allah'ım diyordu, herkes kendi evini korur. Ben bu evi koruyamıyorum, bu ev senin evindir. Ebrehe'ye karşı gücüm yoktur ya Rabbi. Sen kendi evini koru diyordu. Sen kendi evini koru ya Rabbi. O zaman bütün putları terk etmişlerdi. Hepsi Kabe'nin örtüsüne sarılmışlar. Sadece Allah'tan istiyorlardı. Çünkü biliyorlardı ki Lat'tan, Menat'tan, Hubel'den, Uzza'dan, o büyük putlarından bile yardım isteseler, Kabe'ye doldurdukları 360 tane put vardı halbuki. Onlardan neden istemiyordunuz? Gökteki yıldızlardan neden istemiyordunuz? Başka bir şeyden neden yardım istemediniz ki? Sadece Allah'tan yardım istediniz. Çünkü biliyordunuz ki hiçbirisi sizden o belayı def edemez. O yüzden Abdülmuttalip Allah'a yalvarıyordu. Hepsi beraber Allah'a yalvarıyorlardı. Peki neden o bela başınızdan gittikten sonra, neden tekrar putperest olduğunuzda Lat'tan, Menat'tan, Hubel'den, Uzza'dan yardım istediniz? Allah Azze ve Celle o büyük peygamberini görmeden, göndermeden evvel bütün insanları hazırlıyordu aslında tevhid akidesine. İnsanlar hazırlanıyorlardı. Peygamberimiz daha gelmeden evvel şirk yerle bir edilmişti aslında bu hadiseyle. Aslında yerle bir edilen sadece Ebrehe değildi. Şirk yerle bir edilmişti. Lat, Menat, Hubel, Uzza yerle bir edilmişti aslında. Hepsi onları bırakmış, sadece Allah'tan yardım istemişlerdi. O güne kadar putlardan yardım isteyenler hepsini bırakıp Allah'a dönmüşlerdi. Ve ondan ötürüdür ki yıllarca, Peygamberimizin doğumundan sonra yıllarca Allah'tan başka taptıkları putları terk ettiler. Ama sonra yeniden yavaş yavaş putperest oldular. Peygamberimiz onlara gönderildiği zaman bu olayı herkes biliyor, hatırlıyordu. Yaşlı insanlar, 80-90 yaşına gelmiş insanlar, Peygamberimiz 40 yaşında peygamber olduğunda O olay olduğu zaman 20 yaşında olan bir genç, o zaman peygamberimiz 40 yaşında peygamber olduğunda 60 yaşında bir ihtiyardı. Hatırlıyordu olayı. 50 yaşındakiler bile hatırlarlardı. Çok insanlar hatırlıyorlardı hadiseyi. O yüzden Allah Azze ve Celle bu şekilde peygamberimizin anlatacağı dinin zeminini hazırlıyordu. Ama yine de insanlar 5-10 sene sonra tekrar putperest olmaya başlamışlardı. Ey Resulüm, onlara de ki dua edin bakalım. O Allah'tan başka istediklerinizden isteyin bakalım. Size gelecek olan bir belayı kaldırsınlar hadi. Yahut da o belayı hayra dönüştürsünler hadi. Hadi yapsınlar bakalım. Neden onlardan istemiyorsunuz? Hepsi biliyorlardı ki sonuçta belayı def edecek olan Allah'tı. Nasıl ki bir başka ayette buyurur ki denizde fırtına çıktığı zaman hepsi Allah'tan yardım isterler. Ama karaya çıkardığımızda onları tekrar putperest olmaya, Allah'a şirkler koşmaya başlarlar. Halbuki biraz evvel gemide, denizde, fırtına altındayken Allah'tan başka bütün mabutları terk etmişlerdi. Lat'tan yardım istemediler, Menat'tan yardım istemediler o anda. Neden ilah olan Allah'tan yardım istediniz? Tek olarak ondan istediniz. Hani bir kısmınız Lat'tan, Menat'tan isteseydi ya. Bu onların çelişkisiydi aslında. Biliyorlardı ki hiçbirisinin bir faydası yoktu. Ama onlar tek ilaha inanmak istemiyorlardı yine de. Çünkü tek ilah çok güçlü ilah olacaktı. Onlar çok güçlü bir ilah istemiyorlardı. Onlar onlara karışan bir ilah istemiyorlardı. Öyle bir ilah olacaktı ki onların ilahı Lat gibi, Menat gibi taştan olacak. Topraktan olacak, ağaçtan olacak ki onlara karışmayacak. Ama eğer Allah Azze ve Celle tek ilah, bütün kainatın tek padişahı olacak olursa ve o peygamber göndermiş, kitap göndermiş olursa, o takdirde onlar özgür olamayacaklar. Öyle bir ilah ki o Allah, onlara karışan bir ilah. O zaman onlar özgür olamayacaklardı. Allah Azze ve Celle ilah idi. Onların tek ilahı idi. Onların tek kanun koyucusuydu. Onlara tek karışan idi. Ama onlar tek ilaha bu kadar gücü, kudreti vermek istemiyorlardı. Zayıf ilahlar olacaktı onların, öyle istiyorlardı. Kabirlerdeki adamlardan yardım isteyeceklerdi, onları ilah olarak göreceklerdi. Öyle istiyorlardı. Çünkü kabirdeki adam onlara emirler, talimatlar göndermiyor nasıl olsa. Onlar öyle ilahlar istiyorlardı. Onlara karışmayan ilahlar istiyorlardı. Halbuki Allah insanlara karışıyordu. Onlar karışan bir ilah istemiyorlardı. Onlar Allah'ı sadece yaratıcı olarak görmek istiyorlardı. Rızık verici olarak görmek istiyorlardı. Kainatın padişahı ama insana karışmayan bir padişah olarak görmek istiyorlardı. Allah Azze ve Celle ise öyle bir ilah değildi. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ يَمْتَعُونَ اِلَى رَبِّهِمُ الْوَس۪يلَةَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ. Onlar o Allah'tan başkalarına dua edenler var ya, Allah'tan başkalarından yardım isteyenler var ya, Allah'tan başkalarına ibadet edenler var ya, çünkü dua ibadettir. Kime dua ediyorsan ona ibadet ediyorsun. Allah Resulü öyle buyurmuştu. Dua ibadetin ta kendisidir dedi. Kimden istiyorsan ona ibadet ediyorsun. Eğer kabirdeki yatan bir şeyhten istiyorsan onun kulu olmuşsun demektir. Allah'tan mı isteyeceksin? Onlar bile zaten Allah'a yaklaşmaya çalıştılar. Onlar o insanların taptıkları, aslında onlar da Allah'a daha yakın olmaya çalışıyorlar, birbirlerine yarış ediyorlardı. Yahut da onlar ile onlara tapanlar, o taptıkları ile Allah'a yaklaşmaya çalışıyorlar. Daha yakın olmaya çalışıyorlar, bir vesile arıyorlar. Allah'a yakın olmak için vesileler arıyorlar. Kabirdekileri vesile yapabileceklerini düşünüyorlar. Putları vesile yapıyorlar. Onlara sorsan gökleri kim yarattı desen Allah derler. Yeri kim yarattı desen Allah derler. De ki onlara, ey Resulüm, o halde neden Allah'a ortak koşuyorsunuz? Madem ki her şeyi yaratan Allah'sa neden bütün yetkiyi Allah'a vermiyorsunuz? Neden? Madem her şeyi yaratan Allah, ona ortaklar koşuyorsunuz. Onlar Allah'a direkt olarak dua edemeyeceklerini düşünüyorlardı. Bugün de böyle insanlar var. Direkt olarak Allah'tan isteyemeyeceklerini düşünen insanlar. Biz Allah'tan direkt olarak isteyemeyiz, layık değiliz, günahkarız diyen insanlar. Ve buna benzer, bununla ilgili hiçbir ayet hadis bulamayınca delil olarak, hikayeler uyduran, menkıbe kitaplarıyla delil getiren insanlar. Halbuki Allah Azze ve Celle bunu men etmişti. Eğer kabirdekilerden yardım isteyecek olursan, o takdirde neden Fatiha'da İyyâke nestaîn diyorsun, söyler misin? O zaman İyyâke nestaîn demen. Hem Allah'a söz veriyorsun. Yalnız senden yardım dileyeceğiz ya Rabbi diyorsun, söz veriyorsun. Ondan sonra falandan da filandan da yardım istiyorsun. Hani yalnız Allah'tan yardım isteyecektin? Hani İyyâke nestaîn demiştin? Hem sen aynı zamanda İyyâke na'budu da demiştin. Yalnız sana kulluk edeceğiz. Yalnız sana ibadet edeceğiz demiştin. Şimdi ise başkalarına ibadet ediyorsun. Kabirdekilere ibadet ediyorsun. Kabirdekilerden yardım istiyorsun. Yardım istemek duadır. Peygamberimiz buyurdu ki dua ibadettir. İbadet kime yapılır? Sadece Allah'a yapılır madem. Madem ya kenabud diye Allah'a söz vermişiz. O halde duayı da Allah'a yapacağız. Çünkü dua ibadettir. İbadetin ta kendisidir. Hem böyle söz vereceksin, hem de ondan sonra kabirden yardım isteyeceksin. Ben ona tapmıyorum diyeceksin. Ben onu aracı kılıyorum, vesile kılıyorum diyeceksin. Mekke'nin putperestlerinin de anlayışı buydu. Farklı değildi ki. Onlar da zaten o putları kainatın sahibi olarak görmüyorlardı ki. Onlar da o putları kainatın yaratıcısı olarak görmüyorlardı. Onlar o putları Allah'a yaklaşmak için aracı kılıyorlardı. Bizim dualarımızı biz direkt Allah'a yapamayız diyorlardı. Yapsak da Allah duamıza icabet etmeyebilir diyorlardı. Ama şu putlar var ya, o putların içerisinde o azizlerin ruhları vardır diyorlardı. O ruhlardan istiyoruz. Böylece Allah bizim duamızı daha çabuk kabul etsin diye onları aracı yapıyoruz. Onlar bizim duamızı Allah'a ulaştırıyorlar diyorlardı. Ama Allah Azze ve Celle bunu reddetti. Allah'a yaklaşmak için bunu yapıyorlardı belki. Allah'ın dışında o dua ettikleri, ibadet ettikleri yani. Belki onları Allah'a aracı yapıyorlar, vesile yapıyorlardı. Böyle bir vesile yapma şekli yanlış idi. Allah Azze ve Celle bunu şirk olarak kabul ediyor. وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَاِنِّي قَرِيبٍ Sen Allah'ı ne zannediyorsun? Allah senden uzak mı, öyle mi zannediyorsun ki? Başka aracılar kılıyorsun. Ey Resulüm, kullarım sana benden sorarlarsa de ki ben onlara yakınım. Ucibu davete da'i zada'an. Bana dua ettiği zaman dua edenin duasına icabet ederim. O halde fel yestecibuli vel yu'minu bi leallehum yerşudun. O halde bana icabet etsin, bana dua etsinler, benden istesinler. Bana hakkıyla iman etsinler ki adam olsunlar. Reşit olsunlar, rüştü ersinler, olgunluğa ulaşsınlar. Başka türlü olgunluğa ulaşamayacaklar. Allah'ın dışında başkalarından istedikleri müddetçe olgunlaşamayacak. Reşit olamayacaklar, rüştü eremeyecekler. Her zaman imanlarında bir parça şirk olacak. Kur'an'ın da bir başka yerde buyurduğu gibi, birçok insan var ki Allah'a şirk koşmadan iman etmezler. Allah'a iman ederler ama bir taraftan da Allah'a şirk koşarlar. Allah Azze ve Celle bunu reddediyor. Şirk koştuğun zaman bütün amellerin mahvolur, berbat olur, gider. Şirk üzere ölecek olursan, Allah'ı kabul etmiş olsan da, başını secdeden kaldırmasan da, ebediyen cehennemlik olursun. Çünkü şirk Allah Azze ve Celle affetmiyor. Şirk üzere ölecek olursan affetmiyor. Neden Allah'ı insanlara benzetiyorlar? Direkt olarak Allah'tan isteyemeyiz diyenler, Cumhurbaşkanını misal veriyorlar mesela. Siz diyorlar direkt olarak Cumhurbaşkanından isteyebilir misiniz? Başbakandan isteyebilir misiniz diyorlar. Siz bulunduğunuz bölgedeki yetkililerden istersiniz. O yetkililer bir üst makama bildirir. Onlar da bir üst makama, onlar daha üst makama, daha üst makama derken bu şekilde devlet başkanına kadar ulaşırsınız. Böyle söylüyorlar. Allah'ı insana benzetiyorlar. Cumhurbaşkanının, devlet başkanının tabii ki bütün insanlarla görüşmesi mümkün değil. O yüzden o şekilde bir sistem kurulmuş. Kurulmalıydı tabii ki. Çünkü bütün insanlarla görüşmesi mümkün değildi. Ama Allah Azze ve Celle aynı anda bütün kainatı işitir. Cumhurbaşkanlığına nasıl benzetirsin? Allah'ı insana nasıl benzetirsin? O gücü yetmiyor, bütün insanlarla görüşemiyor. Bütün insanların derdini dinleyemiyor, çözüm üretemiyor. Herkese yardım edemiyor, ondan dolayı böyle bir sisteme ihtiyaç var. Ama Allah Azze ve Celle'nin böyle bir sisteme ihtiyacı yok ki. Neden Allah'ı insana benzetiyorsun ki? O aciz, acizliğinden öyle bir sistem kurmuş. Bir patron acizliğinden dolayı müdürler atar. Çünkü bütün işlere kendisi bakamaz ondan dolayı. Allah Azze ve Celle öyle mi yani? Öyle mi söylemek istiyorsun? Allah her şeye kadir değil mi yani? Ne demek istiyorsun? Bunlar Yahudilerin Allah'ı insana teşbih etmesi gibi bir akide. Nasıl ki onlar Allah'ı insana teşbih ettiler. Bugün de bazı kimseler Allah'ı insana teşbih ediyorlar, benzetiyorlar. Nasıl ki onların, Yahudilerin inandığı Allah, Hazreti Yakup'la güreş tutmuş ve Yakup Aleyhisselam'a yenilmiş. Öyle bir Allah ki Yakup Aleyhisselam Allah'ın böğrünü incitmiş. Böyle bir Allah, öyle bir Allah ki cennette Adem'i arıyor, Adem'i kaybetmiş, bulamıyor Adem'i. Ey Adem neredesin sen diyor. Böyle bir Allah, Allah olabilir mi? Böyle bir Allah'a inanıyorlar. Şimdi bazı kimseler de ona benzer bir şekilde öyle bir Allah'a inanıyorlar ki onların inandığı Allah Cumhurbaşkanı'na benziyor. Onların inandığı Allah padişaha benziyor. Bu nasıl laf? Ey Resulüm onlara de ki o Allah'tan başka şeylere dua edenler var ya, Allah'tan başkasına ibadet edenler var ya, hani daha yakın olabilmek için vesile arayanlar var ya, Allah'ın ve Allah'ın rahmetini ümit edenler ve azabından korkanlar var ya, اِنَّ عَزَيْلَ رَبِّكَ كَانَ مَحْزُورًا. Onlar da bilsin, sen de bil, bütün insanlar bilsin ki, evet Allah'ın azabı sakınılması gereken bir azaptır. Çok şiddetlidir. Allah Azze ve Celle bu şekilde Allah'ın dışında hiçbir şeye ibadet edilemeyeceğini ortaya koymuş oluyor. Allah'ın dışında hiçbir şeyden istemek caiz değil. İbadetin gerçek manasını anlamak icap eder. İbadet secde etmek demek değil sadece. Namaz değil, oruç değil, zekat değil, hac değil ibadet sadece. Bütün itaat şekilleri hepsi ibadettir. Allah'ın herhangi bir emrine itaat ona ibadettir. Allah'ın bir konuda emri olduğu halde onun emrine itaat etmeyip başkalarının emrine canı gönülden itaat edenler, Allah'a rağmen başkalarına itaat edenler var ya, işte onlar da onlara kulluk etmektedir, ibadet etmektedirler. Mekke fethedildiği zaman Adi bin Hatem adında bir adam vardı, Hristiyandı. Esir edilmemek için kaçmıştı. Daha sonra kız kardeşi esir edildi ve kız kardeşine Peygamberimiz müsaade etti ve gitti. Erkek kardeş Adi bin Hatem'e anlattı İslam'ı. Git dedi, sen de Müslüman ol. Ben esaret günlerimde Müslümanların ne olduğunu gördüm. Senin zannettiğin gibi değil dedi. Git dedi. Geldi Adi bin Hatem Peygamberimizle görüşmek üzere. Konuşacaktı, bakacaktı vaziyete. Eğer hoşuna giderse iman edecekti, yoksa geri gidecekti. Ve Efendimiz konuşma yapıyordu insanlara. O sırada girdi içeriye. Efendimiz Tevbe suresinde bir ayet okuyordu insanlara. O Yahudi ve Hristiyanlar Allah'ı bıraktılar. Alimlerini, rahiplerini ve Meryem oğlu İsa'yı Allah'tan başka Rab edindiler. Onlara ibadet ettiler. Halbuki onlar da sadece tek olan Allah'a ibadet etmekle emrolunmuşlardı. Bu ayeti okurken içeriye girdi ve itiraz etti. Boynunda hala haç vardı. Dedi ki, ya Muhammed, biz böyle değildik ki. Neden Kur'an böyle söylüyor? Neden bizi bu şekilde şirkle itham ediyor? Biz kendi rahiplerimize, alimlerimize secde etmiyorduk ki. Neden Kur'an böyle söylüyor? Onlara ibadet ediyorlardı diyor. Halbuki onlar da, alimler de, reisler de, devleti idare edenler de, İsa da, Musa da, hepsi tek olan Allah'a ibadetle emrolunmuşlardı. Biz dedi, onlara ibadet etmiyorduk ki. İtiraz ediyordu. Peygamberimiz buyurdu ki, ibadetin manasını ona öğretmesi gerektiğini anladı. Çünkü Adi bin Hatem ibadeti secde etmek zannediyordu sadece. Anladı ki Peygamberimiz, o adam ibadetin manasını bilmiyor. Dedi ki, o reislerimiz ve alimlerimiz, rahiplerimiz size Allah'ın helallerini haram ettiler. Haramları da helal ettiler. Allah'ın hükümlerini değiştirdiler. Kendileri hükümler koydular. Siz de onlara itaat etmediniz mi? Evet dedi adam. Efendimiz buyurdu ki, işte bu onlara ibadetin ta kendisidir. Onlar Allah'ın hükümlerini değiştirecekler. Siz de itaat edeceksiniz. İşte bu ibadettir dedi. Secde etmeniz gerekmiyor yani. Birisi Allah'ın helalini haram edersen, yani yasaklarsa, bir diğeri Allah'ın haramını helal ederse, yani haramı serbest bırakırsa, her kim ki buna gönülden itaat ederse, ona bu yetkiyi tanıyacak olursa, onun kulu olmuştur. O itaati ona ibadettir. Kendisi onun kuludur. Ve o itaat ettiği de onun Rabbidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ayeti böyle yorumladı. Birisi Allah'ın helalini haram eder, haramı helal eder. Yani hükmü değiştirir. Allah'ın yasak dediği şeyi serbest bırakır. İçki gibi, zina gibi, kumar gibi, faiz gibi. Yahut Allah'ın helal ettiği bir şeyi haram eder. Helalin de ötesinde mesela başörtüsü gibi farz olan bir şeyi şuralarda takamazsınız der, yasaklarsa, ben buna yetkiliyim diyecek olursa, ben Allah'ın hükmünü değiştiririm diyecek olursa, burada Allah'ın dediği değil benim dediğim olur diyecek olursa, o kim olursa olsun insanlara ben Allah'ın yetkisine sahibim demiş olmaktadır. Ben sizin Rabbinizim demiş olmaktadır. Siz benim kulumsunuz demiş olmaktadır. Siz bana ibadet edeceksiniz demiş olmaktadır. İsterse ibadet demesin adına. Burada benim dediğim olur demiş olmaktadır. Halbuki her tarafta Allah'ın dediği olmalı. Allah Azze ve Celle tek Rab'dir. Ondan başka Rab yoktur. Ondan başka dua edilecek, ibadet edilecek yoktur. Kur'an bir ağaçtan, bir kurumuş yaprağın Allah'ın emri olmadan düşmeyeceğini söylüyor. Söyler misin binlerce insanı öldüren deprem yoksa Allah'ın emri olmadan mı gerçekleşiyor? Kur'an'ı ve sünneti en iyi bilenler böyle yorumluyorken bugün rejimlerin uşaklığını yapan bazı dalkavuk hocalar hemen televizyonlara çıkıp bunlar Allah'ın azabı olarak görülmemeli diyorlar. Bunlar günahlarımızdan değildir diyorlar. Senin inandığın bu tabiat Allahsız bir tabiat mıdır ki? Allah'ın kontrolü dışında mı hareket ediyor ki? Ne biçim konuşuyorsun? Yerle bir edilen milletlerden bahsettikten sonra sonunda buyuruyor ki فَاتَبِرُوا يَا اُولِ الْاَبْسَارِ Ey akıl sahipleri, ey basiret sahipleri ibret alın. Bu dünyada küçük cezalar bu şekilde veriliyorsa demek büyük cezalar da vardır. Demek ki büyük cezalar büyük mahkemeye bırakılıyor. Nasıl olur bir padişah olur da bir devlet olur da mahkemesi olmaz, olabilir mi? Mahkemesiz, cezasız, hapishanesiz devlet olur mu? Adam dedi ki ya Resulallah vallahi çok zor durumdayım. Kimsem yok dedi. Peki dedi o zaman peygamberimiz adama acıdı ve dedi ki git abdest al ve gel benim şu mescidimde, mescidimde bir de iki rekat namaz kıl. Ve sonra ellerini kaldır ve dua et de ki ya Rab sana kulun ve peygamberin Hazreti Muhammed ile yöneliyorum ya Rabbi. Senden onunla istiyorum ya Rabbi de ondan sonra iste isteyeceğini Allah'tan. Adam öyle yaptı. Ravi der ki adamın gözleri açıldı Allah'ın izniyle. Bu peygamberimizin bir mucizesiydi. Allah Azze ve Celle'nin peygamberimize nasip ettiği bir mucizeydi bu. Bugün bunu bu aynı duayı, aynı namazı birisi yapacak olsa, bir ama yapacak olsa gözleri açılmayabilir. Ama o Allah Resulüne verilen bir mucizeydi. Bu şekilde adamın gözü açıldı. Ve Allah Resulü insanlara şunu öğretmiş oldu. Peygamberimizle tevessülde bulunmak caizmiş demek ki. Ama Allah'tan istemek şartıyla duada dikkat edilecek olan nokta oydu. Ya Rabbi senden istiyorum ama Hazreti Muhammed'in yüzü suyu hürmetine. Bizim halkımızın ifadesi budur. Biz bunu Türkçe'de böyle ifade ederiz. Ya Rabbi peygamberimizin yüzü suyu hürmetine. Bu şekilde ama Allah'tan istemek şartıyla. Ya Rabbi senden istiyorum. Ya Rabbi senden istiyorum ama filan zatın yüzü suyu hürmetine, peygamberlerin yüzü suyu hürmetine, evliyaullah buna dahil midir acaba? Acaba evliyayı da böyle bu şekilde aracı kılmak, acaba evliyanın da ismini söyleyerek, Ya Rabbi filan zatın filan velinin yüzü suyu hürmetine senden istiyorum demek caiz mi acaba? Tartışılmıştır. Bazıları caiz değil demişler, bazıları caiz demişlerdir. Eğer o insanı gerçekten Allah'ın bir dostu olarak görüyorsa, onu da vesile kılması ama Allah'tan istemek şartıyla, Ya Rabbi senden istiyorum Ya Rabbi ama filan zatın yüzü suyu hürmetine şeklinde söylemesi ekseriyete göre caiz görülmüştür. Çünkü sonuçta Allah'tan istemektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunun başka bir şeklini daha bize göstermiştir. Bir hadisten kendinden evvel, Efendimiz'den evvel üç kişinin dağda giderlerken rüzgarın, yağmurun çıkması sonucunda bir mağaraya sığındıkları ifade ediliyor. Mağaradayken üç kişi bir büyük kaya gelmiş ve mağaranın kapısına düşmüş ve mağaranın kapısını kapatmıştı. İnsan gücüyle bu kayayı kımıldatmak mümkün olmuyordu. Dediler ki ne yapalım? Dua edelim dediler. Duadan başka çare yok. Çünkü mağaranın içerisindeler ve koca bir kaya kaldırmak mümkün değil. Dediler ki işlerinden birisi hepimiz yaptığı en güzel amel ile Allah'a yalvarsın. Ya Rabbi şu amelin hürmetine Ya Rabbi desin. Belki Allah bizi kurtarır. Birisi elini kaldırdı dedi ki Ya Rabbi benim bir yaşlı anam babam vardı. Ben çobanlık yapıyordum, çalışıyordum. Onlara akşamları süt getirirdim. Onlar içmeden ben içmezdim ya Rabbi. Bir gün geldim baktım yaşlı anam babam uyumuşlar. Sütlerini içmeden uyumuşlardı. Acıdım onlara ama ben de içmedim ya Rabbi. Onlar içmediler diye ben de sabaha kadar içmedim ya Rabbi. Ben bunu senin hatırın için, senin için yapmıştım ya Rabbi. Sen rızan için eğer yaptığımın bir değer varsa senin katında bu kayadan bizi kurtar ya Rabbi. Kaya biraz kımıldadı. Diğer ellerini kaldırdı. Ya Rabbi dedi benim bir komşum vardı. güzel bir kadındı. Benim gözüm ondaydı ama o beni reddediyordu. Çok fakir bir kadındı. Ben ona teklifte bulunuyordum, o beni reddediyordu. Bir gün kadın çok aç kalmıştı. Perişan idi, namuslu bir kadındı. Geldi bana yalvardı, biraz ekmek bir şeyler istedi benden. Ben de dedim ki işte benim istediğim de budur. Benim istediğimi verirsen ben de sana istediğini veririm dedim. Kadın mecbur kaldı, kabul etti dediğimi. Tam ben ona istediklerini verdim. Ben de istediğimi elde edecekken kadın dedi ki Allah'tan kork. Hakkın olmayan mührü bozma. Hakkın değilim ben senin. Senin nikahlın değilim ben. Kadın böyle deyince ben pişman oldum. Senden korktum ya Rabbi, kadını bıraktım ya Rabbi. Verdiklerimi de geri almadım ya Rabbi. Ben bunu senin rızan için yapmıştım ya Rabbi. Eğer bunun senin için bir değeri varsa bizi bu kayadan kurtar ya Rabbi. Kaya biraz daha kımıldadı ama açılmadı tamamen. Sonra üçüncü kişi ellerini kaldırdı. Dedik ya Rabbi, benim bir işçim vardı. Yanımda çalıştı sonra hakkını almadan çekip gitti. Ben de onun adına iki tane koyun aldım. Onun parasıyla, onun hakkıyla. O koyunlara baktım ya Rabbi, büyüttüm onları. Sonra onlar doğurdular. Yavruladılar, yavruları da doğurdu. Sürü meydana geldi. Ben onun adına hepsine baktım ya Rabbi. Bir gün geldi adam. Hakkımı istiyorum, senin yanında çalışmıştım ben dedi. Ben de şu gördüğün sürü senindir dedim. Adam benimle alay etme dedi, benim hakkım az bir şeydi. Alay etme de hakkımı ver dedi bana. Ben dedim ki gerçekten doğru söylüyorum, bu senin hakkındır. Senin hakkında ben işte iki tane koyun aldım. Ve Allah çoğalttıkça çoğalttı, sürü meydana geldi. Adam sevindi ve sürüsünü aldı gitti. Ben bunu senin rızan için yapmıştım ya Rabbi. Eğer bunun bir değeri varsa senin yanında, bizi bu kayadan kurtar ya Rabbi. Kaya güm diye aşağıya düşüverdi. Allah Azze ve Celle işçi haklarına dikkat eden bu adamın duası hürmetine o kayadan onları kurtarıverdi. Allah Resulü bunu bu şekilde sahih bir hadiste bize anlatıyor. Bu şekilde şunu söylemek istiyor aynı zamanda. Amellerinizi ihlasla yapılmış, riyakarane yapılmış değil, tam bir ihlasla yapılmış amellerinizi vesile kılabilirsiniz. Tam bir ihlasla yapılmış amellerinizle Allah'tan isteyebilirsiniz. Nasıl ki deminki hadiste Hazreti Muhammed ile istiyorum senden de demişti. Öyle dua etmesini tavsiye etmişti ona. Efendimiz'i vesile kılmasını söylemişti. Aynı şekilde Efendimiz de burada bir başka vesile yolunu öğretiyor bize. Ve diyor ki böyle söyleyebilirsiniz yani. Zor anlarınızda en hayırlı amelinizi düşünün. Hiç kimsenin rızasını düşünmeden, sadece rıza ilahi düşünerek yapmış olduğunuz bir amelinizi düşünün. Ya Rabbi, ben filan ameli senin hatırın için yapmıştım. Senin için yapmıştım ya Rabbi. Şimdi senden onun adına istiyorum, onun hatırına istiyorum ya Rabbi dediğiniz zaman o duanın kabul olma ihtimali yüksektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem işte bu şekilde bir vesilenin caiz olduğunu bize gösteriyor, öğretiyor. Ama öbür türlü kabirde yatan adamı vesile kılmak ya Rabbi demeden, Allah'tan istemeden, ey Abdülkadir Geylani senden istiyorum. Ey filan şeyh senden istiyorum. Ey filan kabrin sahibi senden istiyorum demek. Allah'tan istememek asla caiz olamaz. Allah'tan isteyeceksin. Ama Allah'tan isterken ya Rabbi filan amelin hürmetine, filan zatın hürmetine diyebilirsin. Allah'a yaklaşmak istiyorsan duanın kabul olmasını, bu şekilde bir vesileyle kabul olmasını istiyorsan böyle vesileler kullanman caiz. Ama öbür türlü Allah'tan değil de kabirde yatandan istemek asla caiz olamaz.
وَاِنْ مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ اَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا.
Ey Resulüm, biz hiçbir şehri, hiçbir kariyeyi bırakmayız. Kıyamet gününden evvel onları helak ederiz. Ya da onları azabı şedid ile azap ederiz.
Kıyamet gününden evvel bütün kariyeler, bütün şehirler, bütün köyler hepsi bir takım azaplarla azap edilecektirler. Allah Azze ve Celle başka bir ayette Allah kullarına zulmetmez buyuruyor. Onlar kendi kendilerine zulmediyorlar. Onların girmiş oldukları o günahlar yüzünden onlara azaplar geliyor. Bu şekilde Mekkeliler tehdit ediyordu Allah. Size de azap gelir ey Mekkeliler, ey İbrahim'in torunları, ey Kabe'nin sahipleri. Siz İbrahim'in torunu olmakla övünüyorsunuz. Siz Kabe'nin sahibi olmakla övünüyorsunuz. Ama bilesiniz ki size de azap gelir. Size azap gelmez zannetmeyin. Kabe'nin sahibi izlemeyin. Allah'ın özel kulları izlemeyin. İşte Yahudiler de sizin gibi düşünüyorlardı. Onlar biz Allah'ın oğullarıyız diyorlardı. Nahnu ebnaullah diyorlardı. Allah'ın özel kullarıyız, Allah'ın oğullarıyız diyorlardı. Allah bizi azap etmez diyorlardı ama Allah onlara her dönem azap ediyor. Her dönem azap ediliyorlar. Azabın gerisi ise geride, asıl azap ahirette. Siz de onlar gibi olmayasınız ey iman edenler. Ve ey Mekkeliler, Allah Azze ve Celle bütün insanlara hitap ediyor. Her ne kadar hitap peygamberimize gibi görünse de ya da Mekkeli müşriklere gibi görünse de hakikatte bütün insanlara hitap ediliyor. Biz bazı kariyelere azap ediyoruz. Ya toptan helak ediyoruz, kaldırıp yere vuruyoruz. Geçmiş milletlerde olduğu gibi peygamberimiz böyle bir azap şeklinin ümmetinden kaldırıldığını ifade etmiştir. Tamamen yani kökten yok edilme şeklinde azap, Nuh'un tufanında olduğu gibi o tarzda bir azap yahut da Semud kavmine gelen azap gibi, Lut'un kavmine gelen azap gibi tamamen yerle bir edilmek şeklinde olan azap bu ümmetten kaldırılmıştır. Ama onun küçükleri hala devam etmektedir. Hazreti Ömer radıyallahu anh zamanında bir gün deprem olmuştu da dedi ki bu depremin olmasının sebebi içimizdeki bazı günahkarların günahlarıdır. Ve uydurmuş olduğunuz bid'atlerdir dedi. Bir daha böyle bid'at uydurmayın dedi. Dinde olmayan bir şeyi dine sokmayın dedi. Abdullah İbni Mes'ud zamanında da bir gün deprem olmuştu da o da benzeri şeyler söylemişti. Allah'ın azabıdır dedi. Günahlara karşı Allah Azze ve Celle'nin ikazıdır bu size. Allah Azze ve Celle her şeyi gördüğünü size anlatmak istiyor. Her şeyin kendi kontrolü altında size olduğunu size anlatmak istiyor. Bu bir ikazdır diyordu. İbni Mes'ud böyle yorumluyor depremi. Hazreti Ömer böyle yorumluyor depremi. Allah Resulü'nün talebeleri böyle yorumluyor. Kur'an'ı ve sünneti en iyi bilenler böyle yorumluyorken bugün rejimlerin uşaklığını yapan bazı dalkavuk hocalar hemen televizyonlara çıkıp bunlar Allah'ın azabı olarak görülmemeli diyorlar. Bunlar günahlarımızdan değildir diyorlar. Hazreti Ömer'den iyi mi biliyorsun? Allah Azze ve Celle'den iyi mi biliyorsun? Kur'an-ı Kerim geçmiş milletlere yapılan azaptan bahsediyor. Yerle bir edilen milletlerden bahsettikten sonra sonunda buyuruyor ki فَاْتَبِرُوا يَا اُولِ الْاَبْسَارِ Ey akıl sahipleri, ey basiret sahipleri ibret alın. Neden böyle söylüyor peki? Neden ibret alın diyor? Aynı günahları işleyecek olursanız benzeri belalara uğrayacaksınız demek istiyor. Bu ayet ulema tarafından, usul-i fıkıh alimleri tarafından kıyasa delil olmuştur, delil olarak görülmüştür aynı zamanda. Allah Azze ve Celle burada madem ki ibret alın diyorsa, demek ki benzeri günahlar benzeri azapları getirir demek istiyor. İşte aynen o şekilde, demek ki Kur'an'da bir şey haram edilmişse mesela, aynı illete sahip olan bir başka şey de haram olur demişlerdir. Kıyasın delili olarak bu ayet, o delillerden birisi olarak gösterilmiştir. Üzümden yapılan içki mesela haram ise, neden buğdaydan yapılan haram olmasın aynı şekilde sarhoş ediyorsa, sarhoş edicilik özelliği varsa, illeti aynı ise, aynı illet aynı sonucu doğuracaktır, aynı hükmü doğuracaktır. Allah Azze ve Celle bu şekilde geçmiş milletlerin günahlarından bahseder, onları azap edildiğinden bahseder. Sonra da فَاَعْتَبِرُوا يَا اُولِ الْاَبْسَارِ buyurur. İbret alın ey akıl sahipleri. Allah böyle dediği halde, Peygamberimiz böyle yorumladığı halde, Hazreti Ömerler, İbn-i Mesudlar böyle yorumlar yaptığı halde, bugün bazı kimseler hemen çıkar, başka yorumlar yaparlar. Yok efendim günahlarımızdan değil derler. Peki neden? Tabiat hadisesi derler. Söyler misin bana? Senin inandığın bu tabiat yoksa Allah'ın kontrolü dışında mı hareket ediyor? Kur'an bir ağaçtan, bir kurumuş yaprağın Allah'ın emri olmadan düşmeyeceğini söylüyor. Söyler misin binlerce insanı öldüren deprem yoksa Allah'ın emri olmadan mı gerçekleşiyor? Ne demek istiyorsun? Tabiat hadisesi. Senin inandığın bu tabiat Allahsız bir tabiat mıdır ki? Allah'ın kontrolü dışında mı hareket ediyor ki? Ne biçim konuşuyorsun? Memleketteki günahları örtbas etmek istiyorsun değil mi? Sana öyle bir görev verdiler değil mi? Öyle bir görev verdiler sana. Memleketin günahlarının örtbas etme görevi verdiler sana. İnsanların düşünmesini istemiyorsun değil mi? Belki insanlar günahkarlığımızı hatırlarlar da dönerler değil mi? Sana o yüzden bu görevi verdiler değil mi hoca efendi? Bilgini bazı güçlerin istediği şekilde kullanıyorsun değil mi? Sen çok iyi biliyorsun ki Allah Azze ve Celle geçmiş milletlere azap etmiş, kimini depremle, kimini başka bir şekilde, onların hepsinin bir azap olduğunu ve günahlarından kaynaklandığını Kur'an birçok ayette ifade ediyor. Sen bunu çok iyi biliyorsun. Neden bugünkü azabı azap olarak görmek istemiyorsun? Çünkü sana öyle bir görev verdiler. Her kim ki Kur'an'ın ayetlerini saklayacak olursa onlar Allah'ın laneti vardır. İnnel lezine yektumuna ma enzelna minel beyinati vel huda min ba'di ma beyennahu linnâsi fil kitab. Ulaike yel'anuhumullah ve yel'anuhumul la'inun. O Allah'ın ayetlerini saklayanlar var ya, o kitaptan indirdiklerimizi saklayanlar var ya, hidayet geldikten sonra onları saklayanlar, ketmedenler var ya ey Resulüm. Ulaike yel'anuhumullah. Onları Allah lanet eder. Ve yel'anuhumul la'inun. Ve bütün lanet etme hakkına sahip olanlar da lanet ederler. O ayetleri saklayanlar var ya, Allah'ın laneti onların üzerine. Sadece İllellezine tabu ve eslahu ve beyyenu fe ulaike etubu aleyhim ve ene tevvabur rahim. Tevbe edenler, ıslah edenler ve sonra hakkı anlatmaya kalkanlar, hakkı anlatmaya başlayanlar var ya, işte onlara karşı Allah tevvabur rahimdir. Anlatmamış, saklamış yıllarca bildiklerini saklamış olanlar, işte onların içinden tevbe edenler, ıslah etmeye başlayanlar ve sonra anlatmaya başlayanlar, beyan edenler var ya, işte onlara karşı ben tevvabur rahimim diyor Kur'an. Allah Azze ve Celle onlara bir yol gösteriyor, tevbe kapısını açıyor onlara. Saklama, anlat diyor ona. Ama اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا كُفَّارُ. O kafir olanlar ve kafir olarak ölenler var ya, Onlara gelince Allah'ın laneti onların üzerine, meleklerin laneti onların üzerine ve insanların hepsinin laneti onların üzerinedir. Bu şekilde ölmüş olanlar var ya, ulaike aleyhim la'netullahi vel melaiketi ven nas ecmain. Allah'ın laneti, meleklerin laneti, insanların hepsinin laneti onların üzerinedir. Onlardan azap hafifletilmeyecek. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Allah Azze ve Celle geçmiş milletlerin kimin azap edildiğini, kiminin toptan helak edildiğini ifade ediyor. Ama bütün bunların onların günahlarından kaynaklandığını, onlar Allah'ın zulmetmediğini ifade ediyor.
Allah zulmetmiyor. Bu arada belki çocuklar da ölüyor, belki suçsuz insanlar da ölüyor, belki muhterem insanlar da ölüyorlar. Onların ölmesi onlara bir ceza olarak değil, hem günahlarına kefaret olarak, hem hiç günahları olmasa bile, zaten Allah Azze ve Celle onlara cennetini vermek suretiyle, onların çektiği acıdan çok daha fazlasını onlara verecek nasıl olsa. Allah Azze ve Celle onların mertebesini yükseltiyor. Allah Azze ve Celle onlara sonuçta cennetini verecek nasıl olsa. Depremde her ölen günahından ölmüyor. Her deprem olan memleket günahkardır da, deprem olmayan yerler günahkar değildirler demek değil tabii ki. Peygamberimizin zamanında da deprem oldu tabii ki. Hazreti Ömer'in zamanında da oldu tabii ki. Ama küçük bir takım sarsıntılardan ibaretti. Günah büyüdüğü zaman deprem büyüyor. Günah umumi hale geldiği zaman azap da umumi hale geliyor. Yoksa azap her zaman var. Ama 3-5 kişinin günahından ötürü Allah bütün bir milleti azap etmez. Fakat onlar günahı yayarlar. Günaha engel olanlar kalmaz. Emr-i bil maruf, nehy-i anil münker görev yapanlar kalmayınca toplumda, günah yayılmaya başlayınca, herkes günahı meşru görecek hale gelince, işte o zaman Allah toptan azap eder. Günah umumileştiğinde azap da umumileşir. Meseleyi bu şekilde anlamak istemeyenler, onlar her ne şekilde anlarlarsa anlasınlar, işte Kur'an'ın görüşü budur. Allah Azze ve Celle bu şekilde ifade etmektedir. كَنَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْتُورًا Bu kitapta yazılıdır. Lef-i mahfuzda kime azap edilecek, kime azap edilmeyecek yazılıdır. Kime hangi günahtan dolayı azap edilecek yazılıdır. Kur'an-ı Kerim azaba uğrayan milletlerden birkaç tane misal verir. Lut aleyhisselama melekler gelirler. Lut'un milletine azap gelmiştir. Lut aleyhisselam onları bilmez. Onlar kendilerini tanıtırlar. Erkek kılığında gelirler melekler. Lut'un milleti ahlaksızlar. Erkeğe gidenler. Homoseksüellik yapıyorlardı. Putperestliğin yanında, şirkin yanında. Bir de böyle günahlar işliyorlardı. Ondan evvel hiçbir millet böyle bir şey yapmamıştı. Ve melekler erkek kılığında gelince Lut'un karısı onları haber etti. Lut'un karısı da kafireydi. Haber etti bize dedi, güzel genç erkekler geldiler. Gelin dedi. Geldiler. Lut'tan onları istediler. Lut aleyhisselam çok mahcup oldu misafirlerine. Onları insan zannediyor, bilmiyordu melek olduklarını. Yapmayın etmeyin ey milletim dedi. İşte kadınlar, işte kızların, işte evlenin onlarla, adam gibi evlenin. Sen dediler bilirsin ki biz kızları istemiyoruz, erkek istiyoruz dediler. Beni misafirlerin yanında mahcup etmeyin. O zaman melekler dedi ki ey Lut korkma ve utanma. Mahcup olma, biz meleğiz dediler. Allah Azze ve Celle bu millete azap meleklerini göndermişti. Sen ve sana iman edenler geceleyin çıkın buradan. Karın çıkmayacak sizinle birlikte. O geride kalacak çünkü o da kafire. Onlar çıktılar. Çıktıktan sonra bütün şehir yerle bir edildi. Azap melekleri geldi ve şehri yerle bir ettiler. Bu azabın sebebi neydi? Onların günahları değil de neydi? Tabiat hadisesi mi diyecekler? Fırtına mı diyecekler adına? Kasırga mı diyecekler? Deprem mi oldu canım? Tabiat hadisesi mi diyecekler? Ne diyecekler? Kur'an böyle hadiselerin Allah'ın emriyle azabı olduğunu söylüyor. Onlar başka türlü yorumlamak istiyorlar. Günahkarlıklarını saklamak istiyorlar. Allah Azze ve Celle bize kitabı ile birçok mesaj veriyor ama insanlar o mesajlara kulaklarını tıkamak istiyorlar. Çünkü o zaman rahat yaşayamayacaklar. Çünkü o zaman özgür olamayacaklar. Çünkü o zaman Allah'ın dediği gibi bir hayat yaşamak zorunda kalacaklar. Anlamak istemiyorlar. Halbuki hadi depremi anlamak istemiyorsunuz.
gelen umumi azabı anlamak istemiyorsunuz. Peki söyler misiniz? Hayatımızda, hepinizin hayatında, hepimizin hayatında olur. Bazen mesela bir hata ederiz de hemen arkasından bir bela gelir. Anlarız. Çok açık bir şekilde anladığımız vakitler olmuştur, öyle değil mi? Şu günahımdan dolayı deriz. Anlarız, açıktır. Bazen Allah'ın gönderdiği bela çok açık olur. Herkes anlar. Vallahi şu bela şu günahımdandır der. Veyahut da bazen başkası hakkında olur bu. İşte şöyle yaptı da bu belayı buldu deriz. Açıkça bazen gelir. Bunlar neyi gösteriyor? Her şeyin kontrol altında olduğunu, Allah Azze ve Celle'nin yeri geldiğinde azabını gönderdiğini, bazı mahkemelerin bu dünyada kurulduğunu, bazı cezaların bu dünyada verildiğini. Evet, madem ki bu dünyada küçük cezalar bu şekilde veriliyorsa, demek büyük cezalar da vardır. Demek ki büyük cezalar büyük mahkemeye bırakılıyor. Demek büyük mahkeme vardır. Küçük cezalar büyük cezanın alameti. Küçük mahkemeler büyük mahkemeyi gösteriyor. Nasıl olur? Nasıl olur bir padişah olur da, bir devlet olur da mahkemesi olmaz, olabilir mi? Mahkemesiz, cezasız, hapishanesiz devlet olur mu? Allah'ın da mahkemesi olacak tabii ki. O büyük mahkemenin alameti olarak küçük mahkemeler kuruluyor ve onlara verilen cezalar bize gösteriliyor. Ya Rabbi, senin mesajını anlayanlardan olmayı nasip eyle. Ya Rabbi, günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi, senin rızan için çalışanlardan olmayı nasip eyle. Ya Rabbi, dünyanın dört bir tarafında çalışan ve mücahede eden, cihad eden kardeşlerimize yardım eyle. Afganistan'da, Irak'ta, Çeçenistan'da, bildiğimiz bilmediğimiz bütün coğrafyalarda sen rızan için çalışan ve çarpışan mücahitlere yardım eyle. Ya Rabbi, seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi, senin uğrunda mücadeleyi sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi, yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.